Gündemi ıskalamamak için
Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kalacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu anlayışı değiştireceğiz.
Geleceği öğrenmek için
sorun başlangıcıdır. Yani AKP bugüne kadar yükselmiştir ve bir tip noktasına erişmiştir. Bundan sonra artık dikiş tutturabilmesi mümkün değildir. Mutlaka kendi içerisinden bir muhalefet çıkacaktır ve o muhalefet yıkacaktır.
Söylenemeyenleri duymak için
onlarca kupon arsanız varsa, onunla ilgili plan tadilleri bekliyorsanız, büyük ihaleler alıyorsanız, otomobil satışlarını yapıyorsanız iktidara söyleyeceğiniz çok fazla bir şey yoktur. Onları daha çok yalakalık yapmak zorundasınız.
Bir de bunu dinle. Tarafsız Özgür Program. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. Bugün 10 Ekim 2016 günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz ama acı bir hatırayla tam bir yıl önce Ankara'da 102 insan iki canlı bombanın kendisini patlatması neticesinde hayatını kaybetmişti. İşte onun birinci yılı. Bugünkü programda bir yılda ne oldu? Soruşturmalarda hangi noktaya varıldı? Acaba sorumlular bulunabildi mi? Bir zafiyet söz konusu muydu? Bütün bu sorulara yanıt arayacağız elbette programımız içinde. Gidenler gitti ama başkaları gitmesin diye. Gündem çok hareketli başladı yeni haftaya. Bugün İstanbul'da enerji kongresi var, liderler var. Azerbaycan Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım hepsi oradalardı ve enerjiyle ilgili görüşlerini aktardılar. Ama enerji başlığından daha önemlisi Vladimir Putin'in uçak krizinden sonra ilk kez Türkiye'ye gelmiş olması. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşme yapıyorlar. Muhtemelen o görüşmenin iki önemli başlığı var. Bunlardan birisi Suriye, bir diğeri de Türkiye-Rusya ilişkileri olacak. O konuya da bakacağız. Başbakan Binali Yıldırım'la dün yaptığımız röportajda Türkiye'nin Rusya ilişkilerine verdiği öneme ilişkin sözlerini de sizlerle paylaşacağız. Başbakan Binali Yıldırım dün o röportajda torunuyla ilgili bir soruyu da yanıtladı, sorumuzu da yanıtladı ve hatırlayacaksınız 15 Temmuz sonrasında kameralar karşısına geçtiğinde torunun kendisine bir soru sorduğunu söylemişti. Askerler bizim askerlerimiz değil mi? Niye bizim insanlarımızı ateş ediyor? Ben cevap veremedim derken gözyaşlarına hakim olamamıştı. Torununun bu badireyi atlatmadığını, bu travmadan kurtulabilip kurtulmadığını sorduk kendisine. Yanıtını birlikte dinleyeceğiz. Türkiye'de enteresan bilişim teknolojileriyle ilgili ve paylaşım sitelerinde enteresan bir takım gelişmeler oluyor. Belki hatırlayacaksınız, sizlere aktarmıştık. Doğan grubunun bütün o yayınlarından sorumlu olan, koordinasyondan sorumlu olan Mehmet Ali Yalçın dahil Enerji Bakanı Berat Albayrak arasında bir takım mailleşmeler internet sitelerine düşmüştü. REDEK, Berat Albayrak'ın mail kutusunu hacklediğini duyurmuştu. İşte o haberleşmeler, o mailleşmelere ilişkin tartışmalar tam bitti derken bu sefer REDEK, Berat Albayrak'ın mail kutusundaki bütün mailleri bir takım sitelere, paylaşım sitelerine koydu. Ama sonrasında o siteler, uluslararası siteler ve sitelere ulaşım engellendi. Peki bu nasıl mümkün oldu? Hayatımızda neyi engelledi bu aynı zamanda? Ve tabii ne saklanıyor? Bütün bunları konuşacağız ve bir hukukçu konuğumuz olacak. Dün gece yarısından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan adayları karşı karşıya geldiler. Soru soran bir grup vardı, vatandaşlar vardı ve Trump, Hillary Clinton bir aradaydılar. Sorulara yanıt verdiler. Birbirlerine çok ağır eleştiriler yönelttiler ve Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimde oy kullanacak insanlar o tartışmayı izlediler. Bir fikir oluşturdular. Kendilerini yönetecek insanı tanımaya çalıştılar. Türkiye'den çok farklı değil mi? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir tartışmaya da sahne oldu iki lider arasında dün akşam canlı yayında. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Orada bu tartışmaya ilişkin son turlardan birisi aslında bu, baktığınızda bir kez daha karşı karşıya gelecekler. Amerikan halkının ne düşündüğünü anlayacağız. Aynı zamanda Trump'ın bir videosu hafta içinde Washington Post gazetesi tarafından yayınlanmıştı, kadınlarla ilgili. Daha doğrusu evli bir kadınla ilişkisi olduğuna ilişkin. O habere, tepkilere de bakacağız. Türkiye'de benzer durumlarda nasıl tepki verdiğimizi de hatırlayarak o haberin Amerika'da aldığı tepkileri değerlendireceğiz Washington'dan canlı yayınla. Milli maça bakmazsak olmaz. Dün akşam maçı izledik. İzlanda karşısında milli takım tel tel döküldü. Yorumculara bakılırsa milli takım nasıl oynayacağını bile tam tespit edemedi. 2-0 yenildi. Sabaha kadar sürse Türk milli takımı bu maçı kazanamaz diyenler ağırlıktaydı. Tabii eleştiri okları Fatih Terim'de. Ama Fatih Terim farklı bir değerlendirme yapıyor. Hem Fatih Terim'in değerlendirmesine bakacağız. Hem milli takımın yapısını değerlendireceğiz. Usta bir isimle, bir futbol adamıyla, Yılmaz Vural'la. Bir buçuk saat boyunca beraberiz. Dolu dolu bir gündem hazırladık sizin için. Bizi İstanbul ve Bursa'da 106.4'ten, Kocaeli'nde 93.4'ten takip edebilirsiniz. Bugün YouTube yayınımızı yapamayacağız. Yapacağız. Bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde YouTube üzerinden yaptığımız canlı yayına da ulaşabilirsiniz. Ayrıca Sputnik Haber Ajansı'nın Facebook sayfasından da sizlerle birlikteyiz diyelim ve programımıza başlayalım.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Irak'ı konuşuyoruz, Suriye'yi konuşuyoruz, uluslararası gelişmelere bakıyoruz, içeride ekonomiyi konuşuyoruz, demokrasiyi konuşuyoruz. Belki bunlarla bağlantılı ama biraz da gölgede kaldığını düşünüyoruz. Dün Şemdinli'de 10 asker hayatını kaybetti. 8 de sivil hayatını kaybetti. Yani toplam 18 kayıp olarak duyuruldu önce valilik tarafından. Bugün bir düzeltme geldi. Hayatını kaybeden sivillerin sayısının 5'e düştüğüne ilişkin. Yani dün bir bombalı saldırı vardı Şemdinli'de. Bir karakolun hemen önünde. Kimlik kontrolü yapan gruba yönelik bir saldırıydı. 5 ton patlayıcı infilak ettirildi. Ve 15 kişi hayatını kaybetti. 10 asker şehit oldu. 5 de sivil vardı. Yabancılar da vardı içinde. 15 hayat söndü. Ve biz bunları sadece rakam olarak verdik dünden beri. Bugün cenazeleri vardı. 15 eve ateş düştü aslında. Önce onunla başlayalım. Güneydoğu'da gerçekten tansiyon çok yüksek ve saldırılar nedeniyle Türkiye'nin canı yanıyor. Er Evren Kara, şehitlerden birisi. Alaşehirli ve onun baba ocağına ateş düştü elbette. Terlisine bir ay kala şehit olan, oğlunun acısına dayanamayan anne Mendule Kara fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Baba Galip Kara gözyaşlarına boğuldu. Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinden şehit uzman çavuş Mustafa Dobur da o saldırıda hayatını kaybetti. Ve şehit olduğu haberi eşi Hasibe Dobur ailesinin yaşadığı Denizli'nin Çivril ilçesinde aldı. Tahmin edebileceğiniz gibi aile yıkıldı. 5 yaşında bir kızları da vardı ve Denizli'den Kahramanmaraş'a cenaze törenine katılmak için eşi hemen yola çıktı. Saldırıda şehit olan uzman çavuş Bayram Aksu'nun Samsun'un Yakakent ilçesindeki baba evinde de yas vardı bugün. Şehit Aksu'nun Mutaflı Mahallesi Çaycık Suyu Yaylası'ndaki baba evine acı haberin ulaşmasının ardından Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Dursun ve annesi Ünzile Aksu evlatlarının şehit haberini aldıktan sonra gözyaşlarına boğuldular. Artık Türkiye'de çok sık rastlanılan tablolar bunlar ama alışmamak zorundayız. Bir diğer şehidin ismi de Özkan Altınok. Şanlıurfa'da Devteşti mahallesinde oturan annesine acı haber verildi. Aynı manzaralar orada da yaşandı. Diğer şehitler Erkan Özdemir ve Asteğmen Ömer Baydilli. Onların da ailelerine, ocaklarına daha doğrusu ateş düştü diyebiliriz. Aynı zamanda birisi İran vatandaşı, 1966 doğumlu Şemsettin Resai, Şemdinli nüfusuna kayıtlı 87 doğumlu Bahri Fırat, 92 doğumlu Oğuz Uysal, 2000 doğumlu yani henüz 16 yaşında Sinan Erbaş'la Yüksekova nüfusuna kayıtlı 85 doğumlu Selami Çevik adlı 4 vatandaş da hayatını kaybetti bu son saldırıda. Şehit olan askerler için bugün cenaze törenleri vardı. Aynı zamanda resmi törenler de yapıldı askeri birliklerde. Yapılan açıklamalarda bu son saldırı canhıraş bir telaşla yapılmış girişim olarak adlandırıldı devletin zirvesi tarafından. Arazide artık eylem yapamadığına ilişkin bilgiler verildi. Başbakan Binali Yıldırım tarafından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda mücadelede kararlılık mesajları da vardı. Ama insanlar ölüyor, ölmeye devam ediyor. İnsanlar ölürken de barıştan konuşmak hemen hemen imkansız hale geliyor. İşte bugün Diyarbakır'da da bir saldırı gerçekleştirildi ve bir asker şehit oldu. 6 yaralı var. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde arama faaliyeti yürüten bir askeri gruba PKK'lılar tarafından roket atarlı saldırı yapıldı. İlk belirlemelere göre bir asker şehit oldu. 6 asker de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de bir açıklama vardı bu olay üzerine ve şöyle diyor orada: 29 Ağustos'tan bu yana sürdürülen operasyonlarda 417'si ölü olmak üzere 537 terörist etkisiz hale getirildi. Aynı dönemde 88 askerin şehit olduğu bilgisi de bu bildiride yer aldı. Tabii mücadelede kararlılık noktası da vardı. Toplamına baktığınızda yaklaşık yani 600 civarında insan demek bu. 600 civarında insanın Ağustos'un sonundan hatta Eylül başından beri hayatını kaybettiği manasını taşıyor. Bu arada bir AK Partili'ye yönelik de saldırısı vardı PKK'nın. AK Parti ilçe başkan yardımcısı öldürüldü. Van'ın Özalp ilçesi AK Parti ilçe başkan yardımcısı Aydın Muştu evinin önünde bir grup PKK'lı silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. İlçe başkanı Aydın Muştu'nun öldürülmesiyle ilgili Van Valiliğinden bir açıklama yapıldı ve 9-10-2016 yani dün akşam saat 21 sıralarında olayın meydana geldiği belirtildi ve teröristler tarafından önce minibüsü gasp edilmek istenmiş, öldürülen Aydın Muştu'nun vermeyince de ailesinin gözleri önünde öldürülmüş. Bu haberleri, Doğu'da ve Güneydoğu'daki çatışma haberlerini elbette Suriye'deki karışıklıktan ve bilek güreşinden, aynı zamanda Irak'taki gelişmelerden ayrı değerlendirmek de pek doğru olmaz. Bunun için Suriye'ye de biraz bakacağız. Suriye başlığı da Türkiye açısından bugün kritik. Niye? Vladimir Putin burada. Binali Yıldırım Suriye başlığıyla ilgili dün akşam bizim mikrofonlarımıza konuştu ve dedi ki Rusya bu konuda önemli bir aktör, belirleyici bir aktör. Artık Esad rejimine müdahale vakti gelmiştir, hatta geçmiştir dedi. Ve Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusundaki politikaları arasındaki makasın yavaş yavaş kapandığını söyledi. Yani eskiden taban tabana zıt politika uygulayan iki ülkenin artık biraz daha yakın politikalar uyguladığını söyledi. Dinleyelim Binali Yıldırım'ı.
Geçmişte Rusya ile Türkiye'nin Suriye politikasında makas hali açıktı. Bu son görüşmeler ki alttan alta bir takım diyalogların devam ettiğini de biliyoruz.
Doğru.
Şu yani, an nasıl tarif edebiliriz Sayın Başbakan?
Daha yakınlaşmış vaziyetteyiz. Mesela Fırat Kalkanı operasyonda Rusya bizi makul ve haklı görüyor. Dolayısıyla geçmişe göre özellikle bu uçak krizinden sonra ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte bölgesel konulardaki bakış açımızda birbirimize daha yakın durmaya başladık.
O yakınlık ne kadar daha devam edecek ve daha da yakınlaşma sağlanabilecek mi? Amaç bu görünüyor. Vladimir Putin uçak krizinden sonra 24 Kasım'da Rus savaş jeti düşürülmüştü Türkiye tarafından. İşte o yaşanan krizin ardından ilk kez Türkiye'ye geldi. İki ay içinde Putin'le Erdoğan 3 kez bir araya geldiler. Bugün de şu anda baş başa görüşmeleri başladı. O görüşmenin en önemli başlıklarından birisi de elbette Suriye olacak. Suriye politikasında özellikle Halep başlığında Türkiye ile Rusya ne kadar yakınlaşabilecek? Amerika ile Rusya arasında yaşanan krize Türkiye bir katkı sağlayabilecek mi? Bu görüşme sonrasında göreceğiz. Başbakan Binali Yıldırım'la devam edelim. Dün yaptık röportajı. Kendisine Musul'da sorduk elbette. Musul çünkü önemli bir başlık Türkiye açısından. Sürekli Irak'tan sert tepki geliyor, açıklamalar geliyor. Önce Irak'ın Ankara Büyükelçisi bir açıklama yapmıştı. Bizim tepkilerimizi ciddiye alsın Ankara, yoksa tavrımız farklı olur diye. Bunu sorduk Başbakan Binali Yıldırım'a. Bu röportajı yaptıktan sonra Irak Başbakanı'nın bir açıklaması vardı. O da sert tepki gösterdi. Gerekeni yaparız biçiminde. Başbakan Binali Yıldırım oradan gelen tepkilere kulağını tıkamış gibi kendi işlerine baksınlar diyor.
Usul konuşmazsak dış politika konuşurken olmaz. Şimdi Büyükelçinin bir Rudava yaptığı açıklamayı da gördüm. Eğer Türkiye bizim taleplerimizi ciddiye almazsa tavrımız farklı olur biçiminde. Onu bilemiyorum. Tavrımız farklı olur biçiminde. Nasıl ilerliyor? Orada krizi çözmek için bir girişim söz konusu mu?
Bizimle ilgili bir konu yok orada. Yani bizim dışımızda gelişiyor. Musul'dan DAEŞ'i temizleyeceğiz diye Bağdat, Amerika Birleşik Devletleri ve oradaki aşiretler, milis güçlerle bir harekat planlıyor. Bu harekatı yapabilirler. Bizim bir itirazımız yok. Bizim sadece dediğimiz şudur: Musul'un demografik yapısıyla oynamayın. Yani Şiilerse Şiiler, bu DAEŞ öncesi, Sünnilerse Sünniler yerlerinde kalsın. Ya yani bu operasyonun amacı mezhepsel birbirine üstünlük sağlayacak bir sonuca dönüşmesin. Bizim dediğimiz budur. Bunun ne zararı var? Öyle o bir türlü yaptığınız zaman bu sefer mezhep çatışmaları başlayacak. Bir sorunu çözelim derken daha büyük bir sorunu kucağınızda bulacaksınız. Bizim oradaki varlığımız bugüne kadar Bağdat, Irak hükümetinin de bilgisi var. Zaman zaman kamplara onların bakanları da gelip ziyaret ettiler. Ve onların yaptığı işin ne kadar ülke için teröre karşı faydalı işler olduğunu da söylediler. Hatta Kuzey Irak yönetimi birkaç gün önce
Safin Design'ın açıklaması
açıkladı. Yani bütün bu geçmişi anlattı. Tüm bunlar ortadayken ne oldu da birdenbire böyle kavadayılık yapmaya başladılar? Bunun sormak lazım. Bunun bir arka planı var.
Başka bir ülke midir bu? Çünkü yani ona ilişkin de bir takım haberler yayınlanıyor.
Bunları biz biliyoruz ama zamanı geldiğinde bunu da açıklarız. Başka bir şey var. Yani Irak hükümetine sormak lazım. 30 seneyi aşkın bir süredir Türkiye'nin canını yakan, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine kasteden alçak PKK terör örgütünün yuvası haline gelmiş ülkeniz. Bu kabadayılığınız, bu afra tafranız biraz da onlar olsun. Onlara gelince ses soluk yok. Biz orada DAEŞ'le mücadele için bölgede bulunan insanlara destek veriyoruz. Onları eğitiyoruz. Onlara karşı laf ediyorlar. Bunlar abeste iştigaldir. Asla bizim onaylayacağımız bir şey değil.
Buradaki en kritik cümle, Musul krizinde Bağdat yetkililerinin takındığı tavrın arkasında başka bir ülke mi var sorusuna verdiği yanıttı. Başbakan Binali Yıldırım, biliyoruz arkasında kimler olduğunu dedi. Peki kimler onlar? Sonra açıklayacağız gerekirse dedi. Kimler? Amerika Birleşik Devletleri diyenler çoğunlukta. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak hükümetini Bağdat'ta, daha doğrusu Musul operasyonunda varılan uzlaşmada Türkiye sıkıntı çıkartmasın diye arkadan yüreklendirdiğine ilişkin tespitler çok sayıda yapılıyor. Bir de tabii İran var. İran oradaki Şii yönetimle bir araya gelip Türkiye'nin bölgeden çıkartılması için çaba sarf ediyor diyenler var. Ancak Binali Yıldırım'ın sözlerinden İran değil de biraz daha çok Amerika'yı işaret ettiğini anlıyoruz. Zaten PYD ve YPG ile ilgili sözlerinde de Amerika'ya serzenişleri vardı. Ve önümüzdeki dönemde sıkıntılı başlıklardan birisi yeniden Musul olabilir Amerika Birleşik Devletleri ile hatırlayacaksınız. Suriye'de zaten YPG ve PYD ile ilgili ciddi bir kriz yaşıyor Amerika ile Türkiye. Fethullah Gülen'in iadesi konusunda başka bir kriz yaşıyor. Şimdi de Musul'da ayrı taraflarda ve farklı görüşleri ortaya koyuyorlar. Peki Türkiye bu operasyona katılacak mı? Görünen o ki, Binali Yıldırım'ın açıklamalarından anladığımız, bu operasyona katılmayacak Türkiye, ama orada olmak ve orada gelişmelere hakim olmak, aynı zamanda Musul IŞİD'den temizlenirse Musul'un yeniden yapılanmasında söz sahibi olmak istiyor. Sanki bundan vazgeçecekmiş gibi bir görüntüsü de söz konusu değil. Geçelim röportajdan sizlere aktaracağımız üçüncü başlığa. Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz'un o sıcak günlerinde bir açıklama yapmıştı. Açıklamada torunun kendisine sorduğu bir soruyu gazetecilerle paylaşmıştı. Onlar bizim askerlerimiz değil mi? Neden bize silah doğrultuyorlar diye bana sordu. Ben de yanıt veremedim derken gözyaşlarını da tutamamıştı. Binali Yıldırım'la 2 ay sonra bu meseleyi de konuştuk. Yani 2,5 ay diyelim, hatta 3'e yaklaştı. 3 ay sonra torununun ruh halinin nasıl olduğunu, kendisini toplayabildiğini mi, toplayıp toplayamadığını sordum kendisine. Ve verdiği yanıt enteresandı. Hala Binali Yıldırım torununun tedavi gördüğünü söyledi ve bu travmayı atlatamadı dedi.
15 Temmuz sonrasında sizin yaptığınız bir açıklama vardı. Yine bu cemaat kalkışması, Fethullah Gülen cemaatinin veya işte terör örgütünün kalkışması sonrasında torununuzla yaşadığınız bir diyaloğu anlattınız.
Doğru.
İdrak edebildi mi? Sonrasını merak ederim.
Yani doğrusu o travma biraz daha devam ediyor. Gece uyuyamıyor çocuk. Kısa süreli uyurken birdenbire fırlıyor. Kendi kendine konuşuyor. Tedavisi devam ediyor. Ben sadece torunum.
Tabii,
bir örnek.
Sembol.
Bunları milyonlara uygulayabilirsiniz. Maalesef tabii olan şeyin akılla, mantıkla izahı yok. Yani bizim bu alçakların yaptığının Beşar Esed'in yaptığından ne farklı?
Evet, Suriye ile karşılaştırarak yanıt verdi bunu ama aynı zamanda torunun bu travmayı atlatamadığını da söyledi. Türkiye'de milyonlar içinde bir örnektir dedi torunum. Birçok insan bu travmayı henüz atlatabilmiş değil dedi. Özellikle çocuklar çok önemli. Bir de okullar açılırken çocuklara dağıtılan 15 Temmuz kitapçıkları vardı. Hayli sertti. İlkokul çocuklarına dağıtıldı o kitaplar. Buna ilişkin de değerlendirmeler yapıldı. Acaba o travmaların atlatılmasında bir sıkıntı getirir mi, geciktirir mi bunlar? Hem bunu konuşalım istedik. O 15 Temmuz travmasının çocuklardaki etkisi nasıl giderilebilir diye Sevil Yavuz'la konuşacağız. Uzman pedagog telefon attığımızda. Merhabalar Sevil Hanım.
Merhaba.
Şimdi başbakandan dinledik. Torunu bir sembol ama ortada da bir gerçek var. O gün de açıklamıştı kendisi sorusunu ve şimdi de gece uyanıyor, tedavisi devam ediyor ve hala o travmayı atlatabilmiş değil dedi. Ne dersiniz? Nasıl yorumlamak lazım? Ve bu tabii bir örnek. Başka elbette çocuklar da vardır böyle.
Evet, çocukların yaşına göre travmaya verdiği tepki değişebiliyor. Burada önemli olan travma zaten tedavisi bir aydan önce yapılamıyor. Bir ay geçmesi gerekiyor travmayla çalışmak için. Çeşitli terapi yöntemleri var burada. Oyun terapisi çocuklarda çok faydalı oluyor ve EMDR. Çocuğa yaşadığı şey travma tekrar hikayeleştirilerek bu teknikle kısa sürede çözümlenebiliyor. Ama en az bir ay geçmesi gerekiyor. 3 ay geçmesine rağmen hala travmanın semptomlarını gösteriyor. Gece uyandığını, bağırarak konuştuğunu söyledi. Tabii çok zor. Her çocuğun travmadan geçme süreci, travmayı çözebilmesi çok farklı işleyebiliyor.
Peki şu meseleye de belki bir açıklık getirilebilir. Okullarda da bu 15 Temmuz'la ilgili dağıtılan kitaplar çok konuşulmuştu. Bu travma yaşayan çocukların bu travmayı atlatmalarını geciktirebilir mi bu mesele?
Yani şöyle söyleyeyim. Her olayda beklenmedik bir durum çocuklarda travma yaşatır ve hepimiz hani o 15 Temmuz'u farklı şekilde deneyimledik.
Evet.
Deneyimlerimiz çok farklı. Bir hani 18 yaşa kadar çocuk, bazı çocuklarımız hani annesiyle babasıyla o ortamda bulundu. Kapısının önünde silah seslerini duydu.
Evet.
Bazısı haberleri takip ettiği kadar anlayabildi. Hı hı. Herkes aynı derecede onu yaşamadı. Ama herkes aynı derecede yaşamış gibi bunun yansıması çocukta, eğer kaygı da yüksek bir çocuksa kaygı yaratır.
Evet.
Bu da bir gerçek. Yani onu abartmış.
Çocuktan çocuğa fark edebilir diyorsunuz. Bu kitapların da aslında o travmanın geçmesini engelleyebileceği ya da geciktirebileceğine ilişkin bir tespit de ortaya koyabiliyor muyuz?
Yani geciktiriyor ya da bir şey demeyelim. travma yaşamış, travmayı az yaşamış, hafif yaşamış diye ayırmak daha doğru olur. Travmayı yoğun yaşamış birisi hani gerçeği öğrenmiş, sürece hakim olur, iyi etki yaradı. Ama bu travmanın farkında bile değil, hani çok küçük çocuk ya da hani o dönem, o gün hani İstanbul'da, hani daha çok İstanbul yansıdığı için hani değil, tekrar hani bir bu durumun bu kadar detaylı olarak sunması travma yaratabilir. Biz travmaya, travmanın tanımını bir gözden geçirmek lazım. Travma şahit olmanın dışında yeni DSM yani psikiyatri tanım kitabında travmanın tanımı artık bir travmatik durumu duyuyorsak da travma yaşayabiliyoruz.
Evet.
Bu çok önemli bir şey. Yani biz o derece bir travmaya maruz kalmış oluruz. Eğer o dönem, o gün travma yaşamamışsak o gece. Hı hı. Çocuklar için söylüyorum. Bu risk olabilir. Ama travmadan yaşamış, bunu çok ağır yaşamış, yanında silah sesini duymuş bir çocuk için bu durum tam tersine durumu tam iyi anlama, idrak etmesine destek olur.
Anladım. Yani çocuktan çocuğa fark edebilir diyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
Çocuktan çocuğa fark ediyor ve hani travmanın, duymanın da travma yarattığını unutmamamız lazım.
Çok
yani bir şeyi duymak, hani bir ülke meselesiydi, çok büyük şeyler atlattık. Zaten çocuk hani orada duymazlar, televizyonda duyuyor. 3 aydır hani olağanüstü haliyle devam ediyor. Yani her yerde aslında çocuklar duyuyor ve anlam veremiyor. Ama bunu biraz daha hani çocuğun yaşına uygun ifade etmek gerekiyor. Tabii o kitaplar standart bir kitap. Yani her yaş grubuna ayrı ayrı çıkmadı.
Evet.
Onun bir riski olabilir.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz sevgili uzman pedagog. Başbakan Binali Yıldırım'ın torunundan yola çıkarak çocukların 15 Temmuz sonrası yaşadığı travmayı birazcık sizlere aktarmaya çalıştık. Acaba bu kadar süre içinde tedavi edilebilir mi ki edilemediğini kendisi söylemişti kendi torunu için. Ve çocuktan çocuğa değişebileceğini söyledi uzman pedagogumuz bize. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra bugün 10 Ekim Ankara Garı'ndaki patlamanın yıl dönümü, 102 insan orada hayatını kaybetmişti. Onunla ilgili o bir yıla bir göz atalım istiyoruz.
Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle devam ediyor.
Ekim 2015'ti tarihler ve sabah saatleriydi. Ankara Garı'nın önünde bir barış mitingi için toplanıyordu gruplar ve o toplantı sırasında iki IŞİD militanı aynı anda bombaları patlattılar. Canlı bomba olarak kendilerini de havaya uçurdular ve kendileriyle birlikte 102 insanı, orada barış istemeye hazırlanan 102 insanı birlikte götürdüler. Maalesef 102 can gitti tam bir yıl önce. Bir yıldır bu davayla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Bir yıldır aslında soruşturmalar devam ediliyor. Dava henüz açılabilmiş değil. Ve birinci yılın sonunda hem o davaları takip ettiğini söylemek için insanlar, hem de hayatını kaybedenleri anmak için Ankara Garı'na gitmek istediler. Ankara'da. Ankara Garı'na gidemediler. Polis müdahalesiyle karşılaştılar. Polis sadece yakınlarını kaybedenlerin o anmaya katılabileceğini söyledi. Hayli de sert müdahale etti. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de vardı o grubun içinde ve son anda HDP ve CHP'li milletvekilleri de o anmaya katılabildiler ailelerle birlikte, ama diğer gruplar dağıtıldı. Gaz bombası kullanılarak, aynı zamanda jop kullanılarak 50'ye yakında gözaltı olduğu haberleri var. Şimdi işin bu tarafı enteresan, çünkü kaybedilen 100 insanı anmak için o noktaya gitmek isteyen insanlara yapılan müdahale Ankara Valiliği tarafından engellenen bir toplanma diyelim. Diğer tarafındaysa soruşturmalar var. Soruşturmalar kısmını konuşalım istiyoruz. Çok yakından takip eden bu meseleyi bir gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri, köşe yazarı Kemal Göktaş karşımızda. Kemal merhaba.
Merhaba Yavuz, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Sen çok yakın takip ediyorsun. Zaten özellikle bu olayın resmi boyutundaki müfettiş raporları dikkat çekiciydi. Yani isim bile biliniyordu IŞİD'le ilgili olarak bu eylemi gerçekleştirecek militanlarla ilgili diye bir haberin de yayınlanmıştı daha önce. Ve gelinen noktada hangi aşamada soruşturma, bize biraz bilgi verebilir misin? Ve ciddiyetle yapılıyor mu? Biz mesela ne olduğunu, kimin bu işte bir dahili olduğunu ya da kimin görmezden geldiğini ya da kimin işini yapmadığını öğrenebilecek miyiz Kemal?
Şimdi tabii olayda iki boyutu var. Burada çok açık şekilde kamuoyunun da artık bilgisi dahilinde olan bir şey. Bu katliam göz göre geri geldi. Bu ne demek? Devletin istihbarat birimlerinin bu katliamdan önce istihbarat raporları vardı. Çoğu eylemden önce zaten istihbarat birimlerinin bu tür raporları olması ve bu tür raporlarla uyarılması bir şeyi değiştirmiyor. O eylem, yani yakalanan, önlenen eylemler elbette oluyor ama neredeyse bütün patlamalardan önce böyle istihbarat raporları var. Güvenlik birimleri tabii kendilerini şöyle savunuyorlar. Diyorlar ki bunlar genel istihbaratlardır, geliyor, biz önlemimizi alıyoruz ama engellenemiyor. Çünkü bu bir intihar saldırısı. İntihar saldırısında failler kaçmayı düşünmedikleri için çok rahat hareket ediyorlar ve gelip patlatıyorlar. Bunu önlemek neredeyse imkansız gibi bir argüman getiriyorlar. Oysa senin de bahsettiğin müfettiş raporlarına baktığımızda 10 Ekim gar katliamının çok farklı, çok özellikli bir yerde durduğunu görüyoruz. Bir kere doğrudur, evet, bu tür genel istihbaratlar hep gelir ve güvenlik birimleri bunlarla ilgili analizleri hep yaparlar. Ama 10 Ekim gar patlamasından önce gelen istihbaratların bir özelliği var. Doğrudan faili gösteren Yunus Emre Alagöz'ün ailesiyle helalleştiğini, bir eylem yapmak üzere ülkeye girdiğini belirten raporlar var. Yanı sıra çok önemli bir rapor daha var bu eylemle ilgili. 14 Eylül'de gönderilen bir rapor. MİT Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının da gönderdiği bir rapor. Burada IŞİD'in işte havaalanı, biliyorsunuz daha sonra evet, Atatürk Havalimanı oldu. Evet. Havaalanı, miting gibi kalabalık yerlerde birden çok canlı bomba patlatabileceğine dair bir uyarısı var.
Neredeyse yerini burada söylememiş yani.
Evet. Birden çok canlı bomba da demiş üstelik. Ve ama bu rapor ne yazık ki ilgili birimler tarafından üstlerine iletilmediği gibi diğer emniyet birimlerine de iletilmemiş. Özellikle bu raporun sümen altı edilmiş olması çok önemli. Evet.
Yani biz dinleyenler tam anlasın diye söylüyorum. Böyle bir rapor geliyor. Birden fazla canlı bomba, miting ve benzeri yerlerin hedef alındığı da söyleniyor ama sümen altı ediliyor. İlgililere iletilmiyor.
Evet. Zaten müfettişler burada bu raporun sümen altı edilmesiyle ilgili olarak en azından ihmal olduğunu söylüyorlar. Hatta kasıt varsa bu kastı da yargılama sonunda ortaya çıkar diyorlar. Ama ne yazık ki bu müfettiş raporunda suçlanan dönem polis müdürleri, yani Ankara Emniyet Müdürü'nden tutun da o dönemin bütün neredeyse birim müdürleri hakkında soruşturma ve dava açılmasını talep etti müfettişler. Ama ne yazık ki Ankara Valiliği bu soruşturma iznini vermedi. Savcılık da bunun üzerine işleme koymama kararı verdi. Buna karşı açılan dava hala Danıştay'da sürüyor kamu görevlileriyle ilgili. Şimdi bu bir boyutu şöyle düşünelim, böyle bir rapor gelmiş ve bunun gibi 60'ın üzerinde rapor gelmiş. Ankara Emniyetine ve IŞİD'in hedefinin HDP ve sol örgütlenmeler olduğu da net biçimde bu istihbarat notlarında belirtiliyor. Ve tam da tarif edildiği biçimde HDP, CHP ve diğer sol sosyalist partilerin katılımıyla bir miting düzenleniyor. Ankara'da barış mitingi. Bu geçen yılı hatırlayın, geçen yıl çözüm süreci 20 Temmuz Surç patlamasının ardından Ceylanpınar'daki polisin öldürülmesiyle sona ermişti. ve yeniden çatışma dönemine girmiştik. Tam da böyle çatışmalar yoğunlaşmışken, 1 Kasım seçimine gidiyorken sol partiler inisiyatif almak ve barış talebiyle alana inmek istediler. Çok güçlü bir şekilde alana iniyorlardı. Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyordu. Burada valilik ve emniyet yetkililerinin şunu düşünmesi gerekirdi, kesin olarak düşünmeleri gerekirdi. Elde de istihbarat raporları varken bir kere burada bir eylem yapılacağı artık bir ihtimal değil, ciddi bir risk haline gelmişti. Öyle ki biz eylemin düzenleyicileri, tertip komitesine yer alan sendikalarda böyle bir eylemde canlı bomba saldırısı olacağına dair kuşkuların yüksek sesle dile getirildiğini, bazı sendikacıların hatta bu eylemi yapmasak mı diye kuşku belirttiklerini falan biliyoruz. Emniyetin elde, bir de tabii bu insanların elinde emniyetteki istihbarat raporları da yok. Sadece ülkedeki genel atmosfere bakıyorlar. Böyle bir istihbarat raporu var. Hadi 14 Eylül'deki sümenaltı edilmiş diğer birimler öğrenmemiş olsun ama birçok başka istihbarat raporu var. Ve orada 17 Eylül'de Ankara'da bir miting yapıldı. Teröre karşı kardeşlik mitingi biliyorsunuz. Türkiye, Şakiş, Memur Sen, TÜSİA, TESK, TİSK gibi bir sürü işçi işveren örgütleri bir araya geldiler ve teröre karşı yürüyüş yaptılar.
Bayrak mitingiydi o herhalde, öyle
bayrak hatırlıyorum. Bayrak mitingi, evet. Sıhhiye'de başladı o yürüyüş. Ve Sıhhiye toplanma alanıydı. Toplanma alanında önce bomba araması yapıldı. Köpeklerle polis ekipleri bir arama yaptılar. Sonra o toplanma alanına insanlar 7 farklı noktadan aranarak girdiler ve yürüyüş öyle başladı. Şimdi bunun ardından 10 Ekim gar katliamında görüyoruz ki toplanma alanında hiçbir arama yok. Ankara gar önünde toplanma alanı olarak ilan edilmişti ve hiçbir arama yoktu orada. Arama noktası oluşturulmamıştı. 17 Eylül'deki mitingde 6.000 polis görevliydi. 10 Ekim'de 2.000 polis. Ve bu 2.000 polisten de sadece 76'sı gar çevresinde, üstelik gar önünde olan polis de yoktu. Yani gar alanı tamamen kontrol dışı bırakılmıştı. O kontrol dışı olmasından faydalanarak o bomba patlatıldı. Sonra başka gariplikler de var. Örneğin Ankara girişinde arabalarda arama yapmak üzere bir uygulama kararı çıkarılıyor. O uygulama doğrultusunda gece 12'ye kadar bir arama yapılıyor Ankara girişlerinde. Sonra ara veriliyor. Sabah 9'da yeniden başlanıyor. O ara verildiği saatlerde saat 8.30'da canlı bombalar
oradan geçiyor.
Canlı bombalar oradan geçip giriyorlar. Sonra toplanma alanı güvenliği ile ilgili bir saat meselesi var. Tertip komitesi diyor ki ben bunu sabah 8'den itibaren akşam 4'e kadar istiyorum. Ama ne hikmetse valilik emniyetiyle görüşme olarak diyor ki hayır, 12'den 4'e kadar olacak çünkü trafik aksar. Halbuki toplanma alanına fiilen insanlar şehir dışından geldikleri için sabah garın önünde buluşuyorlar. Fiilen zaten orası sabah trafiğe kapatılmış oluyor. Ama saatin bu şekilde değiştirilmesiyle bir tür sorumluluktan kaçma kuşkusu ortaya çıkıyor. Yani ya biz 12'den itibaren önlem almakla yükümlüyüz gibi bir argümana yol verilmiş oluyor. Daha fazlası var. Bütün bunlar olurken vali Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Müdürlüğü'ne diyor ki ya biz bu mitingi yapmasak ne olur? Efendim marjinal gruplar olay çıkarır, cam çerçeve indirir diyor. Bütün eldeki o risklere rağmen, biliyorsunuz Türkiye'de bu tür mitinglerin yasaklanması çok kolaydır.
Evet.
Bu riske rağmen emniyetten ya bu mitingi erteleyelim, iptal edelim gibi bir irade de çıkmıyor. Bunların hepsi tutanaklara yansımış durumda. Ve bütün bu gelişmeler adeta garı alanı kontrolsüz hale getirmek, şehir girişindeki aramaların o saatler arasında kaldırılması çok ciddi şüpheler ortaya çıkartıyor tabii. Ve bütün kontrolün Sıhhiye meydanında olması, işte gar alanında hiçbir arama noktasının oluşturulmaması esasen bir yargılamayı gerektirir fiil olarak önümüzde duruyordu.
Yani bunu burada da zaten müfettişler söylüyor, yani başkası da söylemiyor. Bir sümenaltı edilmiş bir rapordan bahsediliyor. Burada
evet,
bir
evet. Daha çok varmatalar var. Tabii şimdi bütün o emniyet tedbirleri planlanırken hiçbir şekilde göstericilere dışarıdan gelecek saldırı ihtimali üzerinden durulmuyor. Bütün tedbirler göstericilerin çevreye vereceği zarar üzerinde duruluyor. Yani göstericilere potansiyel suçlu muamelesi yapılıyor ve bunların çevreye zarar vereceği ihtimaline binaen tedbirler alınıyor. Hiçbir şekilde onlara dışarıdan gelecek saldırı olasılığı üzerinden bir tedbir alınmıyor. Bütün emniyet yazışmalarında öyle ki, emniyet tedbir yazısında polislere deniyor ki bir canlı bomba saldırısına karşı kendinizi koruyun. Böyle bir emniyet tedbir yazısı gönderiliyor. Böyle bir yazı polise gidiyor. Yani bir canlı bomba saldırısı olasılığına karşı polisler uyarılıyor. Ama tertip komitesine, göstericilere ne uyarı yapılıyor ne de bir canlı bomba riskine karşı işte deminden beri anlattığım tedbirlerden herhangi biri alınıyor.
Bunun sonucunda şimdi, sadece Ankara Emniyet Müdürü görevden alındı bildiğim kadarıyla. Sonrasında evet, yerine atama yapılamadı. Sonrasında da işte Ankara'daki diğer patlama meydana gelmişti diye hatırlıyorum, yanılmıyorsam.
Evet yani patlamadan sonra öyle bir gelişme oldu ama esasen tabii isimler önemli elbette. Yani müfettiş raporu önemli, orada bir yargılama olması önemli. Şimdi böyle olunca bu kadar şey ihmalleri müfettişler sıralayınca tabii ki özellikle mağdur yakınlarında, hayatını kaybedenlerin yakınlarında çok ciddi bir şüphe ortaya çıkıyor. Bunun mutlaka ve mutlaka adaletin terazisinden geçmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de olmayan şey bu cezasızlık kültürü. İhmal varsa ihmali, ihmali yoksa beraat eder. İhmal dışı bir ilişkisi varsa o ortaya çıkar.
Küçük.
Yani küçük. Ama bu tarihe böyle geçmemeli. Yani o
küçük bir virgül böyle, Kemal. Küçük bir virgül, çünkü bunlar mutlaka sonrasında bir şekilde yargılanıyorlar. Onu da görüyoruz. Nereden? Hrant Dink davası mesela. Şimdi bugün Hrant Dink davasında kamu personeli yargılanıyor. Şimdi senin anlattıklarını bizim dinleyicilerimiz bir kafaların bir köşesinde tutsunlar. Müsaade edersen bir paragraf okuyacağım sadece. Orada yargılanan istihbarat daire başkanının ifadesi, ki ilk kez ifade veriyor burada Engin Dinç. En önemli zanlılardan birisi olarak gösteriliyordu. Ve şöyle diyor hakime, paralel yapının birçok darbesini yedik diyor bir kere. Herhalde gündeme uygun bir şey o. Cinayetten 7 ay önce Afyon'da göreve başladım. Yasin Hayal için o dönem cinayet henüz tasarı halindeydi. Çok dikkat, bizi dinleyenler dikkat etsin. Yasin Hayal'in bir Hrant Dink'i öldürmek için bir plan yaptığını, bir tasarladığını bu işi biliyor istihbaratçı olarak. Ahmet İlhan Güner'i 4 kere aradım, kendisi inkar ediyor. Biz bu arada paralel yapının çok darbesini yedik. Paralel yapı tarafından özellikle görevden alındığımı düşünüyorum. Yani o yapı Dink cinayetini planladığı manasında söylüyor. Kaderin önüne geçilmiyor. Bu cümle mesela beni çok etkiledi. Ama görevde kalsaydım cinayet olmadan operasyonu yaptırırdık diyor. Şimdi Hrant Dink davasında da bizi dinleyenler hatırlıyorlarsa eğer, başından beri bir dakika arkadaş, burada ne oldu, bu genç çocuk tek başına mı bu işi yaptı, o Yasin Hayal, onun arkasında kim var, McDonald's'ı bombalamış, nasıl cezaevinden çıkmış, polislerle ilişkisi nasıl, bu işi bilmiyorlar mıydı derken geldik Hrant Dink'in gazetenin önünde istihbaratçılar tarafından takip edildiğine, işte istihbaratın en önemli isminin de bunun bir tasarlanmış bir şey olduğunu bildiğine. Şimdi Ankara Garı'na getirirsek, senin anlattıklarına baktığımızda yarın da bu mutlaka bir hakim önünde ifadesi verilmesi gereken bir nokta olarak duracak ama tabii çok zaman İnşallah ve çok diyelim. Can kaybıyla.
Şimdi bu Hrant Dink cinayetinde ya şöyle şeyler yaşıyoruz. Tabii Hrant Dink cinayeti işlendiğinde dosyalara baktık, gazeteciler biliyorsun çok kitap yazıldı. Bir kitabı da ben yazdım 2009'da. Evet. 2009'da o kitabı yazdığımda Emniyet Genel Müdürü Hukuk Müşavirliği ve dönemin istihbarat daire başkanı işte Engin Dinç'in şimdiki koltuğunda oturan zat Ramazan Akgürek hakkında suç duyurusunda bulundu. 20 küsür yıla aşan cezalar isteniyordu. Neyse yargılandık. Allah'tan 4 aylık soruşturma zaman aşımı süresini geçirmişlerdi. Düşme verdi. Ben beraat için temyiz ettim. Hala dosya Yargıtay'da. Aynısı Ankara Gar katliamında oldu Yavuz. Ankara Gar katliamı ile ilgili haberlerimden sonra ben ve evrensel muhabir arkadaşlarımla ilgili terörle mücadele kanunu çerçevesinde derhal bir soruşturma açıldı. Ve bu soruşturma tek değil, bu soruşturmanın yanı sıra çeşitli yayın organlarında çeşitli ithamlarla karşı karşıya kaldık. Evet. Tıpkı Hrant Dink cinayetinden sonra yazdığım kitapta olduğu gibi gelişti her şey.
Çok benziyor zaten, evet yani.
Yani gazetecilere yönelik soruşturma ve davalar var Ankara Gar katliamından sonra ama kamu görevleri yargılanmıyor. Tıpkı Hrant Dink cinayetinde de işte en ağır bedelleri ödeyenler gazeteciler oldu. Evet. Nedim Şener sırf bu yüzden cezaevinde yattı. Yani ben şanslıydım, cezaevine girmeden kurtuldum. Evet, ama bu işleyiş devam ediyor ve senin temennin umarım gerçekleşir. Bazen de olmuyor. Hani Hrant Dink cinayetinde cemaat ve hükümet arasındaki bu mesele çıkmadı ve çıkmasaydı böyle cemaat hükümeti yolları ayırmasaydı acaba yargılanacaklar mıydı diye bir soru diye. İşareti var aklımıza. Hani örneğin 90'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili maalesef perde arkasına gidemedik. Rantin cinayeti bu açıdan gerçekten ekstra bir örnek. Yani zirve yayın evi katliamı davası sona erdi daha geçenlerde ve mahkeme kamuoyunda yeterince tartışılmadı. Mahkeme orada en az 5 kişinin bir araya gelip cinayet planlamasını terör suçu olarak görmedi, örgüt suçu olarak görmedi. Değil ki onların arkasındaki güçleri açığa çıkarsın. Doğru, orada bir cemaat kumpasının izi vardı, bir takım askerler tutuklandı falan. Peki o değilse bile, onlar değilse bile hadi kimdi peki bu gençleri, 5 Malatyalı genci örgütleyen ve bu cinayeti azmettiren? Bu sorunun yanıtını vermeden, üstelik Rantik cinayetinde mahkeme başkanı örgüt var ve bulamadık dediği için ortalık yıkılmıştı. Zirve yayın evi katliamı davasına mahkeme bizzat bunu kararına yazdı. Örgüt var ama bulamıyoruz, savcılığa havale ediyoruz demişti. Dedi daha yani, yeni dedi bunu.
Evet.
Yani inanılmaz bir cezasızlık kültürü yerleşiyor. Sadece 3-5 tetikçinin üzerine kalıyor ve şimdi işte Ankara Gar katliamı davasında da işte onları getirenler, Antep'te bu bomba hazırlığına yardım edenler vesaire tutuklu, yargılanacaklar, yargılama başlayacak ama asli faillerde mesela İlhami Balı, IŞİD'in yöneticisi ve İlhami Balı'nın 2013'ten bu yana telefonları dinleniyor ama bu adam Ankara Gar katliamı değil, sadece Suruç ve Taksim eylemlerinin de planlayıcısı ve azmettiricisi olarak aranıyor ama bulunamıyor. Yani İlhami Balı'nın bulunmadığı ortamda biz IŞİD kanadında da asli faillere ulaşma imkanı değiliz.
Yok.
Kamu görevlerinin sorumluluğu da çok ciddi. Burada ne varsa ihmal mi var? Yani biz Hrant Dink cinayetinde de kamu görevlerinin fiillerini yazdık ve bunun yargılanmamasını eleştirdik. Hüküm vermedik. Sadece evet, bunların evet. yargılanması gerekir dedik. Evet. Burada da öyle. Yani burada da fetiş raporu var ve diyor ki yargılanmaları gerekir. Bu yargılama olmadan toplumsal adalet, toplumsal vicdan tatmin edilemez. Sadece evet. bunu söylememiz yetiyor.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Kemal Göktaş. Umarız burada da en azından yakınlarını kaybedenlerin içlerini soğutacak ciddi bir soruşturmaya tanıklık ederiz. Tıpkı bugün Hrant Dink'te birazcık hiç olmazsa bu perdenin aralanmış olduğu gibi. Çok teşekkür ediyoruz.
Yani her şeyde, son bir şey söyleyeyim. Evet, yani buyur. Her şeyde bir gerileme içerisindeyiz. Biz Suruç olduğunda 20 Temmuz'da ben demiştim ki biz 10 yıl Suruç katliamını konuşuruz. Ama ardından gar katliam ve öyle katliamlar yaşadık ki,
evet,
öyle
evet,
bombalamalar unuttuk ve bu en kötüsü, bu unutup alışıyoruz. Suruç unutuldu, bu çok hazin. Suruç'un düşünün 20 Temmuz'u anma yıl dönümünde toplum bunu hissedemedi, bir şey anılıyor. Bugün de ya demokratik toplumlarda bir toplum olmanın gereği olarak insanların acılarına saygı duyulur ve o acılarını yaşamaları sağlanır. Devletin buna engelleyici olması söz konusu olamaz. Ama bugün o insanlara orada, yani sadece birinci işte yakınlarını gar önünde kabul edip bu katliamı anmak isteyen insanlara izin verilmemesi gerçekten geldiğimiz noktayı çok iyi özetliyor ve
aslında geleceğe ilişkin
bu
de biraz
endişelendiriyor. Yani geleceğe doğru. dair de çok ciddi doğru. bir endişe yaratıyor.
Çok teşekkürler Kemal, katıldığın için.
Ben teşekkür
için.
Ederim, iyi yayınlar.
Efendim, Cumhuriyet Gazetesi'nden Kemal Göktaş'la konuştuk. Ankara Gar katliamını, Türkiye tarihinin en kanlı katliamlarından birisi. Bundan sonra elbette soruşturma nasıl yürüyecek, yargılama nasıl yapılacak, asıl perde arkasındaki isimlere ulaşılabilecek mi? Çok ciddi iddialar var yetkililerle ilgili. Onlarda bir sonuç elde edilebilecek mi? Onları takip edeceğiz. Kemal biraz umutsuz bu konuda.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Şeffaflıktan bahsediyoruz aslında. Birazdan size Amerika Birleşik Devletleri'nden örneği vereceğim ama Türkiye'de de bu tip soruşturmaların şeffaf olması, insanların bu soruşturmalara güvenmesi gerekiyor ama o şeffaflık maalesef Türkiye'de yok. Yine Amerika'dan örnek vereceğim. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı Donald Trump bir ses kaydı nedeniyle çok zor duruma düştü. O ses kaydını yayınlayan bir gazete o gazete o ses kaydını yayınladı diye düşman ilan edilmedi. Ama Türkiye'de bu tip bilgi ve belgeler gazetelerin ellerine ulaşsa bile yayınlayamıyorlar. Çünkü çok ciddi önlem alınıyor. Nasıl mı? İşte en önemli örnek Berat Albayrak'la ilgili. Berat Albayrak'ın daha önce biz Doğan grubunda bütün medya kuruluşlarının koordinasyonundan sorumlu Mehmet Ali Yalçın dahi ile mesajlaşmasına tanıklık etmiştik bir şekilde. Twitter üzerinden zor oldu ama insanlar ulaştılar. Gazetelerin de birkaçında sadece haber olarak görebildik. Ve sonrasında o sosyal medya hesaplarının tek tek kapandığına da şahit olduk. Şimdi Redek hacklediği o mail kutusundaki bütün mailleri bir takım mail paylaşım sitelerine ekledi. Ama bu sefer de o paylaşım siteleri kapatıldı. Buna da çok ciddi tepki var. Çünkü bunun kapatılması aslında dijital anlamda çok önemli bir sorunu da, sorunlar yumağını da beraberinde getiriyor diyen isimler var. Onlardan birisi Kerem Altıparmak, avukat ve bu alanda sözü dinlenen isimlerden birisi. Kerem Bey hoş geldiniz.
Merhaba.
Şimdi bakıyoruz Dropbox ve Google Drive gibi bu paylaşım siteleri kapatılıyor. Onun dışında yazılımların paylaşıldığı bir takım platformlarla ilgili de kapatma kararları alınıyor. Nedeni de Berat Albayrak'la ilgili o maillerin Redek tarafından oralara yüklenmiş olması. Bu kapatma kararları nasıl bir manzara oluşturuyor sizin tarafınızdan, pencerenizden baktığınızda? Türkiye'ye tabii yapılamayan işler ne bunlar kapatıldığında?
Şöyle söyleyeyim, tabii öncelikle teknik terim olarak kapatmayı değil, erişim engelleme.
Erişim engelleme bizim, tabii doğru.
Bizim yasalarda bu geçiyor. Bu kapatmadan farkı, hani kapatmada kapatılınca açılmaz, erişim engelleme de açılabiliyor.
Evet.
Nitekim biliyorsunuz bu bulut hizmeti veren şirketlerin sitesine de erişim açıldı. Şimdi
evet,
şöyle
Dropbox
bakmak
ve
lazım.
Dropbox ve Google'a erişim açıldı değil mi? Yani
evet, evet açıldı. Şimdi şöyle bakmak lazım ama hani bu açılma veya erişime ulaşılabilir hale gelme sorunun özünü görmemizi engellemiyor mu? Türkiye'de 5651 sayılı bir yasa var.
Evet.
İnternetteki yayınları düzenleyen ve bu ciddi anlamda sansür getiren bir yasa. 2014 ve 2015 yıllarında yapılan değişikliklerle bu çok katmerlendi. Ve belki biliyorsunuz Twitter'ın şeffaflık raporuna göre dünyadaki bütün erişim engelleme taleplerinin %75-80'i Türkiye'den gidiyor. Yani bütün dünya bir yana, Türkiye bir yana sosyal
orayı da dörde katlıyoruz herhalde engelleme. Yani öyle bir durum da var.
Evet, şimdi tabii bu sadece sosyal paylaşım siteleriyle alakalı da değil. Hı hı. Türkiye'de diğer alanlardaki o yoğun baskı ve sansür, işte televizyonların kapatılması, gazetelerin kapatılması veya mali sıkıntılara sokulması nefes alınacak tek yeri internet olarak bırakıyor. Ama o internet üzerinde de o kadar yoğun bir baskı var ki herhangi bir konuda haber yapmak, eleştirel bir şey yayınlamak imkansız. Çünkü 5651 sayılı yasanın inşa edildiği sistem suç ceza hakimlerini çok kritik bir yere oturtuyor. Eskiden TİB'i, şimdi de BTK'yı çok kritik bir yere oturtuyor. Ve bu yapıların tamamının tarafsız, bağımsızlık ve özellik açısından çok ciddi bir problemi var. Bir örnek vereyim, tam da bu bulut meselesiyle ilgili. Evet. İşte 5651 sayılı yasanın 8A hükmü geçen yıl Mart 2015'te meclisten geçti. Bu daha önceki erişim engellemelerden farklı olarak daha ihlal gerçekleşmeden bir potansiyel riski engellemeye yönelik bir yetki veriyor. Ne demek bu? Normalde işte kişilik hakları ihlal edildiği iddia eden eskiden 9. maddeye göre itiraz edebilirken mesela Berat Albayrak eğer 8A olmasaydı muhtemelen bunu kullanacaktı. 8A şu imkanı getirdi başbakanlığa ve ilgili bakanlıklara. Kamu düzeni, milli güvenlik ve suçların önlenmesi açısından bir risk varsa henüz bunlar gerçekleşmeden, yani suç işlenmeden, milli güvenlik daha bozulmadan engelleme imkanı getirdi. Nasıl oluyor peki bu? Başbakanlık bir liste hazırlıyor. Bu listeyi BTK'ya yolluyor. Normalde bu bir talep. BTK bunu reddedebilir. Normal eğer özel kuruluş olsa önümüzde. BTK bu gelen talebe göre karar veriyor ki bulut sistemlerini engelleyen kararlar böyle bir karardı. 24 saat içerisinde de BTK Gölbaşı Suç Ceza Hakimine başvuruyor. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Mart 2015'ten beri tahminen 10 bine yakın ama birkaç bin olduğunu kesin biliyoruz. Çünkü çoğuna itiraz ettim ben. Hı hı. Yaman Akdeniz'le birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden. 10 bine yakın ya da işte en azından bir 5 bin civarında erişim engelleme kararı verdi BTK. Bu hükme dayanarak. Hı hı. Başbakanlıktan gelen listeleri engellemek suretiyle.
Sputnik de onlardan biriydi. Belki biz dinleyenlere de söyleyelim. Bizim bağlı olduğumuz haber ajansı.
Evet, tabii,
Sputnik de onlardan biriydi. Evet.
Evet, Sputnik'e de itiraz ettik. Hatta Anayasa Mahkemesi'ne de götürüp devam ediyor bizim itirazımız. Evet. Açılmış olsa bile. Hı hı. Şimdi bu 5 bin küsür engelleme içerisinde bir tanesi bile BTK tarafından hayır bu da hukuka uygun değildir, bunu engellemiyorum artık denmedi. Sulh Ceza Hakimi'nin onayına sunulduğunda bir tanesi bile Sulh Ceza Hakimi tarafından çıkarılmadı ve bizim itiraz ettiğimiz yüzlerce hatta bine binlerceyi bulan adres, çünkü biz hani listenin tamamına itiraz ediyoruz ve diyor ki gereksiz karar veriyorsunuz, yani bunları otomatik yapamazsınız. Bu itirazlarımızın tamamı da istisnasız, bir tek istisnası yok, diğer suç ceza hakimi tarafından onaylandı. Ve biz bunların hepsini Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi'nde de bir köşeye koyuldu, bekliyor bakalım ne olacak.
Yani şimdi orada sistem, çok affedersiniz, çok enteresan olan bizim başımıza geldiği için de içinde bulunduğumuz kurumdan yakın takip ettiğimiz, kapatmada bir gerekçe yok. Bilmiyorsunuz
tabii
yani niye kapatıldığınızı.
Tabii.
Mahkemeye gidiyorsunuz, mahkeme bir karar veriyor, orada da gerekçe yok. İtiraz ediyorsunuz, itiraz ettiniz, mahkemenin de bir gerekçesi yok.
Evet,
ama kapalısınız. Evet. Pardon, ifade yanlış, erişime engellisiniz.
Evet, çok güzel. Bakın biz Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan kendi adımıza veya bir başkasının durumunda destek olmak suretiyle 73 tane başvuru götürmüştük.
Evet.
Bu 73 başvurunun 73'ünde de aynı problem var. Hiçbirinde gerekçe yok. Ne mahkeme hakim gerekçe veriyor, hakimlik şimdi mahkemede, ne BTK gerekçe veriyor, ne başbakanlık gerekçe veriyor, ne ilgili bakanlık gerekçe veriyor.
Hayır.
Böyle olduğu zaman
evet,
ben hukuken neye itiraz edeceğim de belli değil. Şimdi bakın yargılama bir tez ve antitezi gerektiriyor. Yani birisi diyecek ki şöyle bir zarar doğuyor burada. Öbürü de diyecek ki hayır doğmuyor. Şimdi zarar doğduğunu iddia eden kişi niye zarar doğduğunu açıklamıyor ki, ben niye doğmadığını açıklayabilirim.
Ben neyi düzelteceğimi bilmiyorum yayıncı olarak mesela.
Evet evet. Şimdi tabii Berat Albayrak vakasında bu artık hani hukuk fakültelerinde örnek diyemeyeceğim, çünkü bir farz denebilir bunu. Bu kadar abartılı. Biz bunu abartarak şey yapardık. Mesela şöyle bir tarif vardır Amerikan Yüksek Mahkemesi şey açısından. Bir kitap için bütün kütüphaneyi yakmak.
Evet.
Şimdi bir kişinin, ki kusurlu davranmasaydı hani o kamu görevlisi olan kişinin dikkat etmesi lazım bu kadar açık vermeme konusunda. Onun tek başına özel hayatını koruma iddiasıyla mail yazışmalarında bütün herkesin, şimdi bulut sisteminde herkes şirketleri, ticari şeyleri vesaireyi söylüyor ama birçok insan resimlerini, filmlerini, kişisel geçmişlerini,
ders notlarını,
kitapları, şiirlerin ders notlarını bulut sistemi içerisinde koruyor ve başka yerde korumayanlar var. Hani bu da onların teknik hatası diye düşünebilirsiniz ama nereden bilsin insanlar yani bir gün çıkacak böyle bir skandal nedeniyle bu engellenecek diye. Şimdi normalde yargılama yapsa, gerek BTK idari bir değerlendirme yapsa, gerekse suç ceza hakimi yargılama yapsa ne demesi lazım? Bir hakla bir başka hak yarışıyor diyoruz biz normalde. Mesela ifade özgürlüğüyle özel hayat yarışıyor.
Evet.
Sizin fotoğraflarınızı çekip yayınlasam bu engellenmesi istendiğinde şuna bakıyoruz. Acaba o fotoğrafların yayınlanmasında kamusal bir fayda var mı diye.
Evet.
Şimdi bakın burada bir kişinin mailleri ve olası bazı kamu düzeni riskleriyle milyonlarca insanın ticari, özel hayat ve ifade özgürlüğü hakları çatışıyor. Ve nasıl oluyorsa her seferinde devlet tarafında iktidara yakın olanların bu hakkı tercih ediliyor. Her seferinde buna yapılan itirazlarda hiçbir hukuksal gerekçe verilmeden reddediyor. Ondan sonra diyorlar ki suç ceza hakimlerini niye eleştiriyorsun, öbürünü niye yeriyorsun diye. Sistematik bir hukuk devleti krizi var Türkiye'de. Bunun 15 Temmuz'da vesaire de sınırlandırılması da söz konusu değil. Öncesinden gelen bir sorunla karşı karşıyayız. Çünkü bu bahsettiğim kararların kararı daha önceden verilmiş şeyler. Burada sistematik bir hukuk devleti kriziyle karşı karşıyayız. Bakanın bu konuda dahilinin olup olmamasının ötesinde bu kararı alan mercilerin tarafsız, bağımsız olmaması, Türkiye'de hiçbir birimin artık özel karar alamaması gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Tabii ki bulut sistemleri çok önemli. çok orantısız bir uygulama söz konusu vesaire. Ama bu yönü kritik. Vaktiniz varsa bir şey daha söylemek Buyurun. İsterim. Sonuca ulaştı mı bu derseniz bence tabii ki ulaştı. Bakın Öyle Türkiye'de mi? Hiçbir ciddi yayın organı bu Redek'in son derece kritik ve önemli olan şeylerini yayınlayamıyor. Yayınlamaya cesaret
Sadece Cumhuriyet edemiyor. Gazetesi'nde onu bir aktaralım biz dinleyenlere. Cumhuriyet Gazetesi'nde evet. bir gün haber oldu. Mehmet Ali Yalçın daire yazışmaları evet. ve siyaset medya ilişkileri çerçevesinde biz de iki programımızda bunu gündem haline getirebildik. Bu kadar yani.
Evet. Bilmiyorum sizin başınıza geldi mi? Diken web sitesi
evet,
hani o da basının içerisinde haber yaptı bunu. Haberi engellendi. Haberin engellenmesi sansür olarak tekrar haberleştirdi.
O da engellendi.
Haberi de engellendi. Evet. Yani zaten cesaret edilemiyor da ola ki bir mucize eseri cesaret edilirse. Şimdi bu perspektiften baktığınızda
Pardon o haberin engellenmesi için, o haberin engellenmesi de sizin bahsettiğiniz yöntemle oluyor tabii.
Tabii ki.
O kadar
basit. Aile yapıyorlar bunu da. Şimdi buradan baktığınız zaman İmece TV, Hayatın Sesi gibi kanalların niye kapatıldığını da anlıyorsunuz. Çünkü onlar açık olsaydı bu akşam haberlerinde bu bulut olayı, bunun yarattığı vesaireyi tartışacaklardı. Şöyle düşünün, İmece TV bundan 8-9 ay önce herkesin evine girebilecek durumdaydı. Çünkü evet. Hotbird'de değildi, Türksat'taydı. Şimdi bir bütün içerisinde düşündüğünüzde bu sansür mekanizmasını artık hiçbir şeyin konuşulamadığı, ancak siz çok peşine düşerseniz sonuca ulaşabildiğiniz. Şimdi şöyle düşünün, zaten muhtemelen Berat Albayrak'ın bu maillerine ulaşmak isteyen insanlar hükümete çok hoşgörüyle, iyi gözle bakmıyorlar. Onlar bir şekilde ulaşıyor. Ama nihayetinde bunun haber niteliği ve insanların kanaatlerini değiştirme potansiyeline bakarsanız o kanallar tamamen kapatılmış durumda. Onun için bunu sadece bir bulut engelleme boyutuyla değil, Türkiye'deki devasa sansür mekanizmasının önemli bir çark parçası gibi düşünmek gerekir.
Peki niye açıldı iki gün içinde sizce? Yani bu dayanılamaz bir şey olduğu için midir?
Muhtemelen ben hani tıklayıp bakmadım ama Google Drive ve Dropbox, hani Türkiye'de çok fazla kullanıcıları olan şeyler bunlar.
Evet.
Kapalı olmasını istememişlerdir. Müşterilerinin şikayetlerini, başka yollar aramalarını engellemek için. Şimdi bakın, sansürün şöyle bir etkisi var. Siz bir adresi bir süre sonra yani kullanmazsanız bir süre sonra o görünmez hale geliyor. Eğer insanlar bir ay Google Drive'ı kullanamazlarsa bir alternatif bulmak zorundalar.
Evet.
Ve o bulacakları alternatifi sonrasında büyük ihtimalle Google Drive'a dönmezler. Hatta şöyle söyleyeyim. Buradan mali risk görenler, her ne kadar hafta sonu olduğu için çok etkilenmedilerse de muhtemelen şimdiden başka önlemler, yöntemler aramaya başlamışlardır.
Evet, bunu da
yani Google Drive'ın çünkü çok fazla özelliği var. Hani sadece bir depo değil. Mesela ben büyük bir dosyayı e-mail yoluyla atamayabilirim. Google Drive linkini vererek insanlara ulaşılabilir yapıyorum. Veya aynı dosyalar üzerinde, ki bu bir tane dosya değil, yüzlerce dosya üzerinde Google Drive üstünden açtığınız izinlerle çalışabiliyorsunuz. Bunlar özellikle büyük çalışma gruplarında, illa şirket olması da gerekmiyor. Akademik olarak ben kendim yaptığım için diyorum.
Evet.
Farklı şehirlerde, farklı ülkelerde olan insanların ortak çalışma yapmasını mümkün kılıyor. Şimdi yani bunu göze alamamıştır. Ne Dropbox ne Google Drive Türkiye. Büyük bir ülke, nüfusu çok, bir sürü amaçlı kullanılıyor. Bir pazarlığa kurban gitmiştir. Bakın Twitter de öyle zaten.
Evet.
Twitter şimdi tamamen boyun eğmiş durumda bu sansür sistemine. Amerika'da da yazılar çıkıyor.
Ne isterse yapıyor anladığım kadarıyla şu anda.
Evet.
Çünkü ben de bol bol işte bu hesap askıya alınmıştır diye şey çıkıyor.
Evet.
Mesaj çıkıyor Twitter'da şu anda bol miktarda. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Kerem Altıparmak. Çok önemli bir noktaya da işaret ettiniz. Görüşmemiz sırasında Türkiye Berat Albayrak'ın e-maillerinin hacklenmesiyle birlikte bu e-mailleri Redek bazı paylaşım sitelerine koyunca aslında dijital ortamdaki özgürlüğü de tartışılır hale getirdi bu mesele ve Kerem Altıparmak da buna işaret ediyor. Tek başına buna bakmamak lazım. Bu yasaklar nasıl geliyor bunu değerlendirmek ve televizyon kapatmalar, basına yönelik baskılar, bütün bunlarla birlikte değerlendirip Türkiye'nin nasıl bir sansür baskısı altında olduğunu gözlemlemek ve buna göre hareket etmek lazım der haklı da. Küçük bir reklam, sonra devam edeceğiz.
Twitter.com/bir de bunu dinle, Facebook.com/bir de bunu dinle. Şu an dinlemiş olduğunuz program bu akşam yayınlanan programın tekrarıdır. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Bütün bu konuştuklarımızı özetler bir mesaj var aslında. Facebook üzerinden gelmiş. Facebook üzerinden yayında olduğumuzu da hatırlatalım. Ercan Kayacan. Oğlum SNA hastası ve Dropbox'tan videolarını yurt dışında doktorlara gönderiyordum. Çalışma kapsamına alınması için şimdi ne yapacağım? Saçmalık bu diyor. Yani insanların hayatlarında vazgeçilmez noktada olan bir takım uygulamalardan bahsediyoruz. Bu uygulamalar az önce Kerem Altıparmak da söyledi. Bir kişinin özgürlüğü mü yoksa karşısındaki milyonların özgürlüğü mü? Bir kişinin özgürlüğü için milyonların özgürlüğü feda edilebiliyor Türkiye'de dedi. İşte o örneklerden birisi. Diyor ki oğlumla ilgili doktorlara bilgi gönderiyordum ben bu sistemler üzerinden. Şimdi ne yapacağım? Neyse ki açıldı ve bundan sonra da buradan devam etme imkanı var. Neyi konuşuyoruz? Sansür diyoruz. İşte belki de baskı diyoruz ama aynı zamanda Türkiye'yi en demokratik, ileri demokrasinin geçerli olduğu, gazetecilerin özgürce görev yaptığı bir ülke olarak da değerlendirildiğini görüyoruz Türkiye'nin. Peki öyle mi? Siyaset şeffaf mı? Gazeteciler gerektiği gibi davranabiliyor mu? Kerem Altıparmak ortaya çıkan belgelerin hiçbir gazetede haber olmamasını Türkiye'deki sansüre bağladı. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde durum nasıl? Orada siyasetle hayli şeffaf günler geçiriyor, onu görebiliyoruz. Türkiye'nin tam zıttı diyebiliriz. Liderler çıkıyorlar halkın karşısına ve çatır çatır, ifademi lütfen mazur görün, çatır çatır sorulan sorulara çatır çatır yanıtlarını veriyorlar ve kendi görüşlerini ortaya koymaya çalışıyorlar canlı yayında. Amerika'ya gidelim, Washington'a. Hem bu meseleyi konuşalım biraz Türkiye karşılaştırmasıyla, hem de Washington Post'ta yayınlanan o ses kaydıyla ilgili tepkilere bir bakalım isteriz. İlhan Tanır telefon attığımızda. İlhan merhaba.
Merhabalar Yavuz Ohan.
Şimdi biz burada biraz sansür konuştuk. Dijitaldeki sansür, işte Google Drive'a getirilen yasak var. Başka bir takım paylaşım platformlarına getirilen yasaklar. Onu konuşurken Türkiye'deki genel bir sansür ve şeffaflık dışındaki davranışlardan bahsettik. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda seçimler yaklaşıyor ve iki tane lider adayı var. Çıkıyorlar, her soruyu yanıtlıyorlar. Yani izlemeyenler için söyleyelim, vergi kaçırdın sen diyenler var Trump'a. Diğer tarafta işte maillerini bile koruyamadın, sen ülkeyi nasıl koruyacaksın diyenler var Hillary Clinton'a. En sert sorular soruluyor. Türkiye'de çok az rastladığımız biçimde. Dün akşam da öyle bir akşamdı. O karşılaşmadan ne çıktı? Nasıldı durumlar? Çünkü bir öncesinde Hillary Clinton'ın daha başarılı olduğuna ilişkin bilgiler vardı. Senden bir yorumlarını almak isteriz.
Tabii ki bahsettiğiniz gibi gerçekten de Amerikan başkan adayları yaklaşık bir yıldır televizyona çıkıyorlar. İlk önce Cumhuriyetçiler ve Demokratlar kendi adayları içerisinde, örneğin Cumhuriyetçiler yaklaşık 12-13 kez geçen yıl içerisinde televizyonlara çıkıp canlı bir şekilde kendi aralarında sorulan bütün sorulara cevap verdiler ve kendi partileri kendi adaylarını seçtikten sonra şimdi Cumhuriyetçiler ve Demokratlar artık final son 100 metre denebilecek bir süreçte televizyonlara çıkıp yüz milyonların izlediği, hem online hem Amerika dışından bütün dünyadan izlenen ve dediğiniz gibi her sorunun caiz olduğu, her sorunun mümkün olduğu bir ortamda halkın ortasına çıkıp konuşuyorlar. Bu yılki bu iki aday öncekilere göre değişik. İki adayın da kendine göre dezavantajları var, bagajları var diyelim. Clinton'ın bahsettiğiniz gibi dikkatsizliği veya bazılarına göre kasten kendi e-maillerini saklaması, FBI soruşturmasından geçmesi, çok ağır suçlamalara muhatap olması ve 90'lardan gelen Bill Clinton'ın skandallarında tacize maruz kalan kadınlardan değil, kocasından yana çıkıp o kadınlara saldırmasından dolayı ve buna benzer birçok nedenden dolayı saldırı altında. Trump da bildiğimiz gibi kaba yaklaşımları oldukça genel geçer tavırları, çok bazılarına cahilce gelen dış politika gaflarıyla birlikte iki tarafta çok derin bir hayal kırıklığı yaşatıyorlar aslında. İki sevilmeyen tarafta, en sevilmeyen taraf kaybedecek. Bu anlamda Cuma günü akşam saatlerde ortaya çıkan o tapede Trump'ın daha önce görülmedik, bilinmedik şekilde kadınlara taciz yaptığı veya tacizi gayet derecede keyifli bir şekilde anlattığı o tapenin ortaya çıkmasıyla olaylar değişti. Hafta sonu yaklaşık 16 tane cumhuriyetçi senatör ve düzinelerce cumhuriyetçi lider, siyasetçi denen isimler teker teker desteklerini Trump'tan çektiler. Artık pazar akşamında geldiğimizde bir dönüm noktasıydı Trump için. Bu açıdan
bir buraya Trump virgül koyar mısın İlhan? Şimdi evet. bu tape buyurun. Yayınlandı dedin. Tape Washington Post'ta yayınlandı değil mi?
Evet.
Washington Post'ta yayınlandı. Peki ona tepki ne oldu mesela? Bu tapeyi yayınladın. Sen işte belli bir örgütün bir şeyi misin? Burada beni yıkmaya mı çalışıyorsun? Darbe mi yapıyorsun falan gibi şeyler oldu mu?
Yok, hiç olmadı.
Bu Washington Post suçlandı mı yani?
Yok, hiçbir şekilde suçlanmadı. Başkanlık yarışına geldiği zaman her şey helal, her şey caiz. Çünkü bu insanlar başkan adayları 400 milyon kişi içerisindeki bir başkan adayının tamamıyla dört dörtlük bir şekilde hesaptan geçmesi gerektiğine inanılıyor. Bundan dolayı buna benzer özel video, özel tape ne olursa olsun her şey fair play dedikleri bir şekilde her şey kamuoyu önünde hesap sorulabiliyor. Bundan dolayı kimse Washington Post'un üstüne gitmedi. Hatta o tapeyi yayınlayan Washington Post'un muhabiri çok tecrübeli bir muhabir olmasına rağmen ilk defa Amerika çapında tanınan büyük bir üne kavuştu ve herkes de gayet derecede takdir eder derecede iyi bir gazeteci yaptığından dolayı tebrik ettiler.
Enteresan tabii. Türkiye şartlarına baktığında çok farklı görünüyor. Son soru, dün akşamı kim kazandı pazar akşamını?
Dün akşamı ben tabii ki izledim. CNN anketlerinden görüldüğü kadarıyla da Clinton kazandı. Fakat ilk tartışmaya göre biraz daha az farkla kazandı. Trump'ın kazancı ise son iki günde çok ciddi bir şekilde kan kaybediyordu. O kan kaybını biraz durdurdu gibi görünüyor. Fakat buna rağmen Trump'ın çok daha ciddi, çok daha büyük kazanımlara ihtiyacı var. Bu şekildeki bir açık oturum onun işine pek yaramıyor. Bu gidişat son 30 güne girdik. Böyle giderse büyük bir değişim, radikal bir değişim olmazsa Clinton yeni başkan. Zafere doğru gidiyor.
Çok teşekkür ediyoruz İlhan Tanır katıldığın için, her zamanki gibi yorumların için. Efendim Washington'a gittik. Gazeteci İlhan Tanır'dan Washington'daki havayı aldık. Tabii Türkiye ile çok farklı yaklaşımlar ve demokrasi denince Türkiye'de anlaşılan farklı, orada anlaşılan farklı. Lider adayları çıkıyorlar, konuşuyorlar, hesap veriyorlar, soru soruluyor ve üzerine konuşulabiliyor. Ama her soru sorulabiliyor. Bizde ise bırakın siyasetçileri, milli takım patronuna bile soru sormak hemen hemen imkansız. Niye? Çünkü Fatih Terim. Fatih Terim kızgın, Fatih Terim gazetecileri fırçalayabiliyor. Kötü sonuçlar alıyor ama sorgulanamıyor. O kötü sonuçlar hep başka şeylere yorulabiliyor. İşte bu nedenle dün akşamki İzlanda yenilgisi de yeni bir tartışmayı başlattı diyebiliriz. Nasıl mı? İzlanda 2-0 yenildi milli takım. 2-0'ın sonrasında yorumcular sorularını doğal olarak dışarıdan eleştirilerini getirdiler. Sorularını sordular ama bu sefer bir önceki maça göre eleştirilerin dozajının arttığını görüyoruz. Hem oyun yapısına ilişkin, hem de Fatih Terim'e ilişkin, hem de ortaya koyduğu aday kadroya ilişkin. O yorumlardan birisini önemli bir spor adamı, teknik direktör Yılmaz Vural'a soralım istedik. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Yavuzcuğum.
Teşekkür ederiz. Yani Türkiye'de bir şeyi sormak çok güç, siyasetçilerle konuşurken de soru sormak artık bir düşmanlık vesilesi gibi algılanıyor. Spor adamlarıyla da sanki benzer bir durum oldu. Fatih Terim mesela şu sorunun cevabını hiç vermiyor. Niye bu aday kadro sorusunun cevabını hiç vermeden iki maça girdi, hatta üç maç oynadı ve burada da işte İzlanda'da büyük bir yenilgiyle karşı karşıya kaldı. Biz hala niye böyle bir kadro sorusunun yanıtını bilmiyoruz. Bu ve aynı zamanda oyunla ilgili değerlendirmenizi almak isterim.
Yani insan yapısı bu maalesef. Yani kazandığınızı anlattığınız kadar yenilgiyi de izah etmeniz lazım. İnsanlar onu da merak ediyor, niye yenilgiydi. Bundan tabii ki başındaki olarak her şey doğru gitse yenilgi olmaz, böyle bir şey yok. Bu oyun neticede, her şeyi doğru da yapsanız yenilmeniz mümkün olan bir oyun oynuyorsunuz. Bunu da bir dille anlatırsınız. Çünkü herkes görüyor zaten uygulamanın ne olduğunu. Futbol o kadar zor, dokuz bilinmeyenli bir denklem değil. Bunu ya, her meslek kurumunda her insan bakarken nerede neyin aksadı, neden ne olduğu en az bizim kadar biliyorlar. Ama tabii hocalar takımları seçerken veya oraya kadar hazırlarken ki dönemi bilmezler. Bu oyuncunun yapısını, psikolojisini, yeteneklerini daha farklı gözlerler. Bu arada bir rakibi de gözlerler. Onun da nasıl oynadığını anlamaya çalışırlar. Onun üzerine de bir kadro oluşturmaya çalışırlar. Mesela Fatih Hoca da pratikte şöyle bir şey düşünmüş. Bunlar bize atak yapacaklar. Dolayısıyla uzun boylu oyunculardan kurulu bir savunma var. Ben orada çabuk adamlarla oynayayım. Topu biz ayağa oynayalım. Zaten yüksek oynarsak bizden daha başarılı bir ekip. Dolayısıyla Volkan, Emre ve Yasin gibi çabuk adamlarla kontra yapıp rakip savunun arkasına gidelim ve gol bulalım. Yani bir bakarsanız teoride yanlış bir şey değil ama pratiğe uymadı. Çünkü Emre çok uzun oyuncular arasında kayboldu gitti. Yasin ve Volkan'ın savunmanın arkasını koşu atamadılar. Çünkü onlar da bizi analiz etmiş. Bu çabuk oyuncuları daha top onlara gelmeden gerileyen bir takım gördük ve arkalarına doğru koşacak alan bırakmadılar. Dolayısıyla sizin tasarladığınız şeyler sahada rakip de önlem aldığı için uygulanamaz hale geliyor. Tabii hemen ikinci bir reaksiyon göstermeniz lazım. Bazen planladığınız şeyler oyun içinde düşündüğünüz gibi gelişmeyebiliyor. Rakibe göre bir kadro teşekkül düşünüyorsunuz. Rakip bunu seziniyor, biliyor, ona göre bir tedbir alıyor. Hemen ikinci bir hamle yapmanız. Yani çünkü teknik direktörünün işi bu boyutu çok farklıdır. Çok kolay olmayan tarafıdır. Yoksa antrenörlüğü herkes yapar. Evet. Dışarıdan siz herkes kadar görmek değil, daha fazla görmek zorunda olduğunuz bir iş yapıyorsunuz. Dolayısıyla burada tabii ikinci bir reaksiyon gerekir. Bunda gecikirseniz futbolda topun oyunda olma süresi zaten 55 dakika. Yani 50-60 dakikalar arası Türkiye'de...
Nasıl çevireceksiniz diyorsunuz?
Yani siz 30-35 dakika topun dışarıda olduğu bir oyun oynuyorsunuz. Topun içinde, oyun içinde olduğu süre 50-55 dakika. Dolayısıyla bu 55 dakikada bir gol yediyseniz bir gol atmak zorundasınız. Zaman çok kısıtlı. Dolayısıyla reaksiyonlarda karşı ataklarda geç kalmamanız lazım. Yani burada oyuncular bir piyondur. Eğer onlar kendi görevlerini yapamıyorlarsa ismi cismi ne olursa olsun hemen onları değiştirip farklı bir oyun anlayışıyla tekrar hamle yapmak gibi hamle şansınız 3 tane oyuncudur. Çok da değil maalesef. Yani böyle zor bir iş yapılıyor. Yoksa Fatih Terim olmak, imparator olmak kolay değil ki. Yani böyle imparator olunuyor. Ama bu reaksiyonları gösterdiğiniz zaman.
Tabii ama tarz olarak çok eleştirildiği için söyledim bunları. Yani bir artık sevgiden saygı oluşsun diyen yazarlar var bugün. Tepkiden evet. Ve kinden değil. Bundan bir saygı oluşturmanın formülünü bulsun Fatih Hoca
ama,
diye.
Ama Yavuz'cum Türkiye'de bir laf var deri diken diye. Yani affedersin insanlar yorumculara da çok fazla açıklama yaptı da onlar da canını alırlar adam. Yani Fatih Hoca da bir yöntem bulmuş. Bu yöntemiyle de maalesef Türkiye'de işte bir konuma gelmiş. Biz demokrasi diye bir şey maalesef bizim hayatımızın hiç bölümünde kendi anlamında yok ki. Dolayısıyla ben mesela diyeyim, oyuncuya soruyorsun, evlat bak Fenerbahçe'yle oynuyorsun, ne yapalım, ne dersin? Sonra diyor ki gidip yöneticisine, ya her şeyi bize soruyor, bu işten anlamıyorlar. Yani böyle bir mantık var yani. Evet. Şimdi medyanın sorduğu her soruya cevap verseniz,
Ama Arda Turan'ın niye kadroda olmadığını öğrenmek benim hakkım değil mi? Ben dün milli maçı izlerken dün içim kan ağladı.
Niye siz Yavuzcuğum her önemli görevi Fatih Terim'e tavsiye edersiniz? Bu kadar size iyi.
Vallahi ben etmiyorum hocam ya.
Sorularınıza cevap vermeyen bir adam Türkiye'nin number one olmuş. Kim yaptı bunu? Kendi kendine mi oldu?
Asıl yani? Yanlış orada mı hocam?
Kendi kendine mi yarayacak? Siz yarattınız Frankenstein'e. Ondan sonra şimdi konuşuyorsunuz yani. Biraz kendi kendimizi de sorgulamak lazım. Ben yaratmadım yani bu imparatoru.
Evet.
Diye düşünür. İnsan yani kendi maalesef kendi tuzağına düşüyor diyelim.
Hocam,
ama burada medya patronları yanlış yapıyorlar. Çünkü siz eğer Fatih Terim'e soru sorurdu, Fatih Terim hakkında eleştiri yaptı diye onun şikayetiyle bir çalışanınızı işten alıyorsanız, bir sürü örnekleri vardır bunun. Yani Fatih Hoca olsun, diğer yöneticiler olsun, medya patronları maalesef reklam alacak. Reklam veren kuruluş çok yakın. Dolayısıyla sırf reyting, sırf bunun uğruna siz çalışanlarınızı feda ederseniz o zaman kusura bakmayın, o çalışanlarınız da sizi feda eder. Yani
zaten orada o soruyu yani, niye sorsun o zaman adam kendi ipini çeksin.
O kadar çok işler birbirine bağlı gidiyor ki. Dolayısıyla Türkiye maalesef bundan kaybediyor zaten. Ya kardeşim kaybettiysen tabii eleştiri göreceğiz. Tabii ki sorulacak. Bir olay varsa ortada örneğin mesela deniliyor ki işte maçtan önce bir sürü olay yaratılıyor kasıtlı.
Ya ben mi yaratıyorum?
Bunu medya yaratmadı ki. Yani oyuncuyla bir ilişkin bozuldu. Bunu medyaya taşındı. Medyada merak edersin de niye diyor. Soracak tabii ki. Çünkü bir sürü insan bunun neden olduğunu merak ediyor. Medyanın görevi de bunu aydınlatmak. Şimdi soru soruluyor. Niye bu olay çıkarıyor? Niye soruyorsun? Ya kardeşim olayı yaratan ben değilim. Allah aşkına neden olduğunu söyle de kapatalım gitsin bu konuyu. Yani bu konuda yorum yapılsın. Yoksa insanlar kafasına göre şundan mı acaba? Bundan mı varsayımlarla her şeyi yapmak zorunda kalıyor. Ya vallahi deveye sormuşlar neren biz diye ona benziyor mesela. Yani o kadar çok birbirine bağlı gidiyor ki yapmışlar.
Doğru. Şöyle,
ben mesela benim için konu aslında Milli Tekman'ın aldığı sonuç ve bu ilişkilerin ötesinde. Yani çünkü biz de Arda'mız da oldu. Selçuk Barakot'u olduğu dönemlerde de biz maç kaybediyoruz. Sık sık Avrupa Kupalarına katılmıyoruz yani.
Evet.
Sırf biz oyuncu seçimindeki yanlışlardan dolayı milli bu turnuvalarda varız veya yokuz diye bir şey yok yani. Türkiye maalesef futbol denilen kavramın içini dolduramadı. Bunu doğru yapan ülkeler seviyesinde değil. Ne antrenör eğitimi, ne oyuncu eğitimi, ne yönetici, ne Türkiye'nin spor politikası onlarla bizi yarıştıracak konumda, düzeyde. Ve bunu değiştirmek adına hiçbir şey yapmıyoruz. Yani un var, helva var, ne derler öyle bir şey. Evet. Helva yapamıyoruz. Yani para var bu ülkede. Bu ülke 28-30 sene Avrupa'da yok o kadar modern stat. Stat yapıyor. Bu ülkede yok. Bu ülkede iş yok.
Sporcu.
Neden yok? Dünya kata bir şey vermezsiniz. Efendime söyleyeyim. Hep işin magazin sen bu insanları ilgilendirir. İşte onun adamı bunun adamı. Ya bunlar hep birbirine bağlı. Bir yanlışlar silsilesi alıyor başını gidiyor. Yani sırf, tabii ki bu işin maç gündemi var. İşte bunlar aydınlanmak zorunda. Medya bu konuda rahatsızlığını dile getirmeye çalışıyor falan. Başka bir boyut işin ama.
Daha temel diyorsunuz göre, siz. Daha temel.
Bana göre sorun daha farklı boyutta. Sorunun daha farklı bir gözle gözlememiz lazım. Özellikle biz uzmanlar. Yoksa ben vatandaş gibi düşünürsem Arda olsa ben çıkar. Niye Arda yok? Bunun irdelemesini yaparım kendim kendimden. Ben de vatandaş değilim ki ben bu konuyu bilen bir insanım. Dolayısıyla evet. Benim rahatsızlığım bu değil. Benim rahatsızlığım Türkiye bütün bu varlığına, bütün bunları yapma potansiyeline, imkanına sahip olduğu halde bunları niye yapamaz?
Milli takımda...
Bakanı söylüyor. Yavuzcuğum 7-18 yaşında bizim okullara giden 18 milyon çocuğumuz var. Potansiyel orada. Eğer bir İzlanda takımı 300 bin nüfusuyla 20 bin kişi içinden bunu seçiyorsa, ben 18 milyondan İzlanda yenecek bir 11 oluşturamıyorsa,
18 milyon da değil hocam. O sahada olan futbolcuların %80'i zaten yurt dışında yetişmiş çocuklar. Bir de öyle bir durum yani, var yani.
Bir dakika tabii yani. Yani 5 tane oynayan.
Evet yani öyle yani de bir durum var.
Almanya'da 2-3 milyonluk nüfustan 300 bin Türk lisanslı Türk çocuğu var.
Evet.
Bizde 290 bin 80 milyonluk Türkiye'de. Ya Allah aşkına ne
konuşuyoruz diyorsunuz. Haklısınız vallahi hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Doğru yorumlardı. Ben de gerçekten altına imza atarım. Çok sağ olun katıldığınız için.
Estağfurullah. Kolay gelsin.
Yılmaz Vural'la konuştuk efendim. Teknik direktör milli takım meselesini aslında şeffaflıktan aldık. Özgürce sorgulanabilmek, meselesinden aldık, demokrasiden aldık, ifade özgürlüğünden aldık, gazetecilerin kendi işini yapabilmesinden aldık, siyasetten aldık, spora getirdik. Spora getirdiğimizde de farklı bir sonuçla karşılaşmıyoruz. Yılmaz Vural'ın söylediği şey çok önemli. Fatih Terim'e bir soru sorduğu için eğer gazeteci işinden atılıyorsa gazeteci de o soruyu sormaz kardeşim dedi. Meseleyi kapattı. Biz de böyle kapatalım bu akşam. Yarın saat 17.30'da burada olacağız. Yine gündeme ilişkin önemli konular ve konuklar derinlemesine yorumlarla birlikte. Gece 12'de programımızın tekrarı var. Bir de bunu izle.com adresine girerseniz YouTube üzerinden yaptığımız yayının tekrarını da izleyebilirsiniz. Tuvalle kapatıyoruz bu akşam. Sen vaktinden çok sonra gelen, değil mi? Hoşçakalın.
Ne geceler, ne gündüzler gördüm. En vazgeçilmez yeminlerden. Hiç kimseyi yapayalnızım şimdi. Unuttum gülmeyi. Ne sevdalar, ne ümitler gömdüm. Aşkı yalansız duygularda. Sevmedim hiç kimseyi. Yapayalnızım şimdi. Unuttum gülmeyi. Sen vaktinden çok sonra gelen sevdalı bir yağmur gibisin. Çisil çisil gözlerimden. Şairlerin bitmeyen mısralarında bahsettiğin birisin. Pencereler önünde dururken o güzelim yılların hayalin gözlerimin önünde bize. Ne tutkular gördüm. Her yeni günde uykulardan döndüm. Gülmedi senin gibi kalmadı bende kimse. Yapayalnızım şimdi eski bir resimde. Vaktinden çok sonra gelen sevdalı bir yağmur gibisin. Çisil çisil gözlerimden. Sen çıldırmış şairlerin bitmeyen mısralarında bahsettiğin birisin.
Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle sona erdi.
RSFM, Türkiye'nin çok sesli haber radyosu.